6. ayrım, sayfa 67. Kayıp yaz 2015. Altan Öymen. Ekranımızdaki ilk siyasetçi Sırrı Süreyya Önder. Bizim yayınımıza aktif siyasetçi olarak uzaktan katılan ilk konuşmacı HDP'li Sırrı Süreyya Önder'di. Bence güzel ve değerli bir konuşma yaptı. O stüdyo dışında bir yerden konuştu, biz stüdyoda dinledik. Önder partisinin zaferinin değerini belirtti. İktidar partisinin seçim propagandası döneminde muhalefete karşı izlediği tutumu dolaylı olarak eleştirdi. Ama başta kendi partisi olmak üzere herkesi ortaya çıkan sonuçları değerlendirirken taşkınlık yapmamaları konusunda uyardı. Ayrıca partisine başka partilerin mensupları tarafından emanet oylar da verildiğini belirtti ve emaneten oyları verenlere zarif bir mesaj gönderdi. Bu konuşmayı tam metniyle buraya alıyorum. Değerli basın emekçileri, esas açıklamayı eş genel başkanlarımız yapacak. Ama şu an itibariyle 80 milletvekilliği gibi bir sayıyla meclise girmenin eşiğinde bulunuyoruz. Bu sonuçlar hoyratlığa karşı demokrasinin, zulme karşı özgürlüğün, şımarıklığa karşı tevazunun, savaşa karşı barışın zaferidir. Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bütün yurttaşlarımızdan iki tane ricamız var. Bir, partimiz bugün kesinlikle bir kutlama yapmayacak. Bunu eş genel başkanlarımız açıkladılar. Bunda büyük bir tevazu ve ölçülü bir sevinçle bu sonucu provoke etmek isteyenlerin eline herhangi bir mazeret vermememiz gerekiyor. Bu bütün seçmenlerimizden ve yurttaşlarımızdan en önemli ricamızdır. Bir diğer ricamız, il ilçe seçim kurullarını son sonuç açıklanana kadar hiçbir görevlimizin terk etmemesi gereğidir. Tekrar bu sonuç bu ülkede barışa, özgürlüğe, adalete ve demokrasiye hizmet etsin diyorum. Bütün yurttaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim aldığımız oyda bize emanet edilen oylar olduğu gerçeğini çok iyi biliyoruz ve hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bize emanet oy veren bütün yurttaşlarımıza da bunun teminatını veriyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cumhurbaşkanı ne yapacak? Moderatörlerimizden bir gün Cabas konuşmanın özelliklerini belirttikten sonra sözü bana verdi. Ne diyorsunuz bu sonuçlar hakkında dedi. Bu sorunun cevabı olarak kendi söylediklerimi de buraya alayım. Altan Öymen, arkadaşlar gayet güzel izah ettiler. Taha Bey de Sırrı Süreyya Önder'de. Bir hükümet değişiyor. Bu demokratik ülkelerde olur zaman zaman. Bunu suhuletle, yani kolaylaştırıcı, rahatlatıcı bir şekilde karşılaması lazım bugünkü iktidarın. Ama eğer bir yeni seçim falan denilirse bu anayasanın 116. maddesini akla getirir. O maddede Cumhurbaşkanı'nın meclisi yeniden seçime götürme yetkisi var, belirli şartlar altında. Bir gün Cabas, nedir o şartlar? Altan Öymen, o şartlar şunlar. Eğer 45 gün içerisinde hükümet kurulamazsa, Taha Akyol, hükümet kurulamazsa ya da kurulur da güven oyu alamazsa. Altan Öymen, evet, ya da kurulur da meclisten güven oyu istediğinde meclis ona güven oyu vermezse, o zaman seçime götürme yetkisi doğuyor Cumhurbaşkanı'nın. Bunun uygulaması şimdiye kadar yapılmamış, nasıl olacağı tam belli değil. Bu durumda bir koalisyon hükümetinin kurulmasını kolaylaştırıcı şekilde davranması lazım Cumhurbaşkanı'nın. Bütün cumhurbaşkanları bunu yapar parlamenter demokrasilerde. Bizim cumhurbaşkanımızın da bunu yapmasını bekliyor tabii herkes. Bu işi artık germemek lazım. Türkiye yeteri kadar gerildi. Bundan sonraki yaşam biçimini, demokratik yaşam biçimini belirlemeliyiz. Belirlerken de bugün şikayet ettiğimiz bütün hususların bir kere daha önümüze çıkmamasını sağlayacak şekilde tedbirler almalıyız. Birinci sorun mesela bu %10 barajı. Şu sırada dışarıda herkes onu konuşuyor. 4 partide barajı geçti mi? Geçti, geçiyor, geçti. Bu geçti mi geçiyor mu diye söz konusu olan şey HDP'nin oyları. 4 milyon 5 milyon oy alan bir parti meclise girecek mi girmeyecek mi? 4 milyon 5 milyon seçmeni olan memleket Avrupa Birliği ülkeleri arasında parmakla sayılacak kadar az. Gerisinin hepsinde seçmen sayısı daha az. Bu kadar yüksek oy alan bir partinin barajı geçmemesi nasıl olur? Daha doğrusu bu kadar yüksek baraj nasıl olur? Bu barajın bir an önce kaldırılması, makul bir düzeye indirilmesi şart. Meclisin ilk işlerinden birinin bu olması lazım. Bunun gibi daha birçok mesele var. Yargı bağımsızlığının yeniden ortaya çıkarılması, kuvvetler ayrılığının yeniden görülür hale gelmesi, bütün bunlar kısa bir zaman içinde ve bir koalisyon hükümeti tarafından meclisin de desteğiyle yapılmalı. Ve dikkat edelim, şimdi görünen milletvekili sayılarıyla oluşacak bir mecliste yapılabilir bir şey bu. Azınlık hükümeti mi, erken seçim mi? Programdaki konuşmalar bundan sonra koalisyon hükümeti kurulabilir mi sorusu üzerine devam etti. Taha Akyol AKP'nin önündeki seçenekler üzerinde durdu. O seçeneklerden biri azınlık hükümeti kurmayı denemesiydi. Akyol Mirgün Cabas'ın sorularına da cevap vererek şunları söyledi. Taha Akyol, şimdi bu tablodan tek partili hükümet çıkmıyor fakat Türkiye'de güven oyu almak kolay. Güvensizlik oyuyla bir hükümeti değiştirmek zordur. Bu bizim anayasamızın yapıcı hükümlerinden birisi. Diyelim ki seçimler bitti, herkes mazbatasını aldı, meclis açıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi. Meclisten 40-50 milletvekili oylamaya katılmadığı zaman o hükümet güven oyu alabilir. Mirgün Cabas, yani 276 istenmiyor mu? 276 zorunlu değil. 276'nın bir fazlası o hükümeti düşürmek için lazım. Bizim anayasamız bu parlamenter sistemlerdeki genel evrimin sonucu olarak hükümet kurmayı kolaylaştıran, hükümet devirmeyi zorlaştıran bir anayasadır. Bu bakımdan iyi bir hükümdür. Mirgün Cabas, basit çoğunlukla, yani mevcutların yarıdan bir fazlası katıldığı zaman kurulabiliyor hükümet. Tahak Yol, basit çoğunlukla güven oyu alan 40-50 tane muhalefet milletvekili katılmadığı zaman ya da katılıp da boş oy attığı zaman. AKP kendi oylarıyla muhalefetin oylarından bir fazla olmak kaydıyla kendi oylarıyla hükümeti kurabilir. Böyle bir imkan var. Bunu ister mi, istemez mi AKP? Bu önümüzdeki günlerde gazetecilerin çok yakından takip etmesi gereken bir konu. İkinci konu şu, eğer AK Parti azınlık hükümeti istemiyor veya onu göze alamıyorsa yeni seçime gitmek isteyebilir. Bakın, görüyor musunuz, Türkiye'de hükümet de kurulamadı, dolar şuraya geldi, enflasyon da böyle oldu diye bir seçim, dış tehlikeler, şunlar bunlar falan der, Cumhurbaşkanı görev verir Ahmet Davutoğlu'na. O da konuşur, der ki ben hükümet kuramıyorum, 276'yı bulamıyorum, 276'nın altında hükümet kurabilirim ama bu zayıf bir hükümet olabilir, ben bu sorumluluğu almıyorum. Bu 45 gün içerisinde iki defa olduğu zaman yeni seçime gidilebilir. Burada AK Parti'nin bir azınlık hükümeti mi kuracağı, seçime mi gideceği meselesi önemli. Üçüncü seçenek, rejimin normalleşmesi. Üçüncü ihtimal, Altan abinin dediği gibi %10 barajının nasıl bir bela olduğunu umarım görmüşlerdir. Eğer yeni bir seçime gidilecekse %10 barajı kaldırılır, o zaman HDP'nin bu kadar oy alacağını beklemiyorum. Fakat orada AK Parti'nin önünde bir tehlike daha var. Saadet Partisi %5 barajını aşabilir diye korkabilirler. Evet, Akyol'un hatırlattığı konu da vardı. AKP'nin Saadet Partisi konusunda kaygı duyması. Tartışmada bu gibi kaygılar, şüpheler üzerinde de duruldu. Bir gün Cabas, evet bu defa böyle bir şey çıkıyor ortaya. Ta Akyol, yani zorlamak olmuyor. Hangi yöne gitsen zorlamakla olmuyor. İşi olurunda götürmek lazım. Altan Öymen, yani normalleştirilmesi lazım bu memleketin. Siyasetin anormallikten kurtulması lazım. Büyük koalisyon olabilir mi? Mirgün Cabas. Evet, barajdan da başlayarak, dilden de başlayarak normalleşmek. Buyurun, ne diyorsunuz? Seyfettin Gürsel. Şimdi bir kere bence şunu vurgulayalım. Tabii ki arkadaşların görüşlerine çok büyük ölçüde katılıyorum. Ama bir yerde şüphelerim var. Bu erken seçimi zorlama meselesinde. Şimdi bence birinci olarak altının çizilmesi gereken nokta şu. Başkanlık projesi bitti, büyük bir yenilgiye uğradı. Şimdi bence soru şu, AKP bunu kabullenecek mi? Sayın Erdoğan başta olmak üzere, yoksa bunu kabullenmeyecekler mi? Tahakkül, AKP zaten istemiyordu ama Cumhurbaşkanı istiyor. Seyfettin Gürsel, tamam, şimdi AKP'nin bence yapması gereken hala birinci parti Uzak Ara ve bir sorumluluk düşüyor ona. Bu başkanlık projesinin bittiğini görüp ona göre paradigma değiştirerek, siyasi paradigma değiştirerek yeni bir yol araması ve yeni bir vizyon sunması. Türkiye'de bu da şudur kardeşim, en önemli sorun yeni anayasadır. Gelin biz bunu, tamam, başkanlığı istemedi millet. Çok önemsiyorlardı. Ya millet istedi mi istemedi mi? İşte millet istemedi başkanlık sistemini. O zaman parlamenter rejime dayalı Kürt sorununu da çözümleyecek bir anayasa yapalım. Burada en büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. HDP de duruma göre ya destek verecek ya da vermeyecektir. Burada eğer sağduyu sahibi iseler, dediğiniz gibi hakikaten Türkiye'nin böyle bir tekrardan zorlanmasına izin vermek istemiyorlarsa, Türkiye'yi zorlamak istemiyorlarsa, yapacakları iş, yani anayasa çerçevesinde CHP ile esas olarak işbirliği yapmaktır. İster azınlık hükümeti kursunlar, hatta ben büyük koalisyonu savunuyorum, bu şimdi herkese aykırı gelebilir. Ama eğer AKP'nin aklı başındaysa bence CHP ile anlaşmanın, Almanya'da olduğu gibi büyük koalisyon kurmanın yolunu aramalıdır. Burada şununla hep bize kafamızı, affedersiniz, şişirdiler. Efendim, halk seçiyor Cumhurbaşkanını zorunlu olarak, onun için başkanlık sistemi gerekli dediler. Bu kesinlikle doğru değil. Taha Akyol, Avusturya. Seyfettin Gürsel, tabii söyleyeceğim. Anayasacılara, anayasa hocalarına da buradan seslenmek istiyorum. Allah aşkına, Bulgaristan, Avusturya, Finlandiya, Portekiz, İzlanda, burada halkın seçtiği ülkeler, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçtiği ülkeler, hepsi parlamenter rejimle yönetiliyor. Allah aşkına onların anayasalarını bize anlatsınlar. Ne yetkiler veriliyor Cumhurbaşkanı'na, ne oluyor? Diyarbakır'dan ilk rakamlar. Biz bu tartışmayı sürdürürken saat 21'e yaklaşıyordu. CNN Türk'ün seçimleri ajanslardan ve muhabirlerden izleyerek yaklaşık sonuçları saptayan seçim ekibi elemanları bize artık tek tek illerdeki muhtemel sonuçları da aktaran bilgiler veriyorlardı. O bilgiler ekrana da yansıyordu. Bunları yorumlamaya çalışıyorduk. En dikkati çeken illerden biri Diyarbakır'dı. Oradaki sonuçları Seyfettin Gürsel yorumladı. Seyfettin Gürsel, Diyarbakır'da HDP 10 milletvekili çıkartacak, bir tane AKP çıkartıyor. Yani çok hızlı yaptım hesabı. Bunu göz önünde tutmaları lazım. Zorlayarak erken seçime neyi değiştirecekler? Yani kaos çıkarttılar. Sorun da efendim bizdeyiz, sistemdir, onun için bize oy verin mi diyecekler. Yani artık buna tahammül yok. Bu arada ekonomi ne olacak? Yani zaten bıçak sırtındayız. Şimdi dolayısıyla bir an önce yeni bir yol çizmeleri lazım. Yeni bir strateji oluşturmaları lazım. Burada AKP'ye büyük sorumluluk düşüyor. Ben bunu bu ekrandan bir kez daha söylemek istiyorum. Diyarbakır'daki ses Ferit Aslan anlatıyor. Stüdyoya o arada Diyarbakır bağlandı. Karşımızda Ferit Aslan vardı. Orada olup biteni o anlattı. Ferit Aslan, Diyarbakır'da kutlamalar başladı. Aslında daha önce HDP açıklama yapmıştı. Sonuç ne olursa olsun kesin sonuçlar açıklanana kadar bir kutlama yapmayın dedi. Ama tabii buradaki vatandaşları, HDP seçmenini de durdurmak mümkün olmadı. Biz yaklaşık 3-4 saattir burada seçim kurulunun önündeyiz. Yüzlerce, binlerce insan buraya geldi. Kimileri seçimdeki oy torbalarını, oyların içerisinde bulunduğu torbaları getirdi. Diğerleri de adliyenin önünde. Az önce de burada havai fişek gösterisi yapıldı. Kentin birçok yerinde de vatandaşlar araçlarıyla konvoy yapıyorlar, sevinç gösterisi yapıyorlar. Çünkü HDP'nin şu anda en son açıklanan rakamlara göre yaklaşık %12 gibi bir oy almasıyla birlikte, dediğim gibi HDP'nin çağrılarına rağmen buradaki insanlar kutlamalarını gerçekleştiriyorlar. Adliye önünde zaman zaman büyük gerginlikler yaşandı, o da şundan kaynaklandı. Bazı oy torbalarını sandık başkanları getirmediği gibi buradaki görevlilerle kolluk kuvvetleri arasında küçük tartışmalar çıktı. Ancak dediğim gibi yaklaşık bir saat önce ajansların ve YSK'nın verdiği yasağın sona erdirilmesinden sonra HDP oylarının barajı aştığının televizyon ekranlarına yansımasından sonra burada büyük kutlamalar var ve bu kutlamaların da gece geç saatlere kadar, hatta sabaha kadar sürmesi bekleniyordu. Ama şunu da belirtelim. Hem HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hem de Sırrı Süreyya Önder'in, hem daha önce HDP'nin yaptığı açıklamalarda bu kutlamalar HDP'nin organizasyonuyla gerçekleşmeyen, kendiliğinden gerçekleşen kutlamalar. Çünkü HDP insanlara sonuç ne olursa olsun bu gece kutlama yapmayalım, oylarımıza sahip çıkalım, herhangi bir sıkıntı yaşanmasın demişti. Ama buna rağmen dediğim gibi YSK'nın yasakları kaldırması ve HDP'nin şu anda barajı geçtiğini vatandaşlar tarafından görülmesinden sonra Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde kutlamalar yapılıyor, havai fişekler atılıyor. Az önce de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Diyarbakır Adliyesi'nin hemen önünde havai fişek gösterisi vardı. Zılgıtlar çeken kadınlar vardı. Sevinç gösterisi yapan insanlar vardı. Bu kutlamaların sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. CHP'nin oyları. Daha sonra söz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi denilince bana da mutlaka bir şey soruluyor. Mirgün Cabas sordu. Mirgün Cabas, Ferit Aslan teşekkür ediyoruz. Şimdi olacak başka şeyler de var, onları da söyleyelim. Bir kere Ahmet Davutoğlu'nun konuşması bekleniyor bir. Devlet Bahçeli'nin konuşması bekleniyor iki. Bunların hazırlıkları yapılıyor. Ama CHP cephesinden henüz bir açıklama yok. HDP de açıklamayı eş genel başkanların yapacağını Sırrı Süreyya Önder söyledi 4. Altan Bey, dönüp size sorayım hemen, CHP'de vaziyet ne olacak sizce? Altan Öymen, şimdi ben şunu demek istiyorum. Bugün burada ne oldu? İktidar partisi 10 puan civarında oy kaybetti. İktidar değişiyor ve muhalefet partilerinin yeni bir hükümet kurması ihtimali de var. En azından bugünkü hükümet bu haliyle devam edemez. Yeniden azınlık hükümeti olarak direnmek isterse, eski deyimle o tabiatı eşyaya aykırı olur. Yani işin doğasına aykırı olur. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi başarılı mıydı, değil miydi sorusu var. Mirgün Cabas, sıkıntı çıkar mı CHP için? Altan Öymen, onu söylemek istemiyorum, çıkmaması lazım zannediyorum. Çünkü kaybetse bile HDP'nin başarıya ulaşması da bir önemli hadise. O başarıda başkalarının da tuzu var herhalde, bu da belli. Muhalefet partilerinden hiç kimse HDP'ye oy vermeyin falan demedi. Bize oy verin dedi tabii, her parti onu der. Elbette nezaketin baraj geçmelerini isteriz, temenni ederiz dediler. Ama en azından daha önce o muhalefet partilerine oy vermiş olan bir kısım seçmen onların barajı geçmesi için oy kullandı. O oy artışı HDP'ye nereden geldi? Öteki partilerden mi geldi? Taha Akyol, daha çok CHP'den gitti, hiç şüphe yok. Altan Öymen, o da olabilir, bilmiyoruz, bunu araştırmacılar ileride tespit edecekler. Bu durumda ortalıkta böyle bir mağlubiyet falan diye bir şey yok. Muhalefet partilerinin hiçbiri için yok. Ve kendi aralarında da konuşmaları lazım bundan sonra ne olacak diye. O açıdan işte azalmış %26,5 değil de %25,5 almış, 24,5 almış, neyse. Bunu gündeme getirip parti içinde mesele çıkarmanın bir alemi yok bence. Bu sonuçtan CHP'liler de sevinmelidir. Ben şahsen çok sevindim. Niye sevindim? Çünkü birinci mesele, Türkiye'de eşi görülmemiş bir iktidar partisi yönetimi yoluyla her şeyin normalinden çıkarılmış olması, o yolda gidilmesi, demokrasinin bütün kurallarının askıya alınması, kuvvetler ayrılığı yok, hakim teminatı, ne akla gelirse demokrasi denince basın özgürlüğü falan, hepsinin rafa kaldırılmış olması, bu bir mücadele gibiydi yani. Ben milli mücadele demiyorum. Bugünkü Cumhurbaşkanı'na göre yahut Başbakan'a göre milli mücadele bütün muhalefete karşı yapılan mücadeleymiş. O da bir milli mücadele değil elbette. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Ama bu mücadele demokrasinin esaslarını, ilkelerini korumak için yapılan bir mücadeleydi. Bu mücadele kazanıldı. Bunu kazanan partilerden hiçbirine eksik kaldınız, 1,5 puan falan dememek lazım. Bence muhalefet partilerinin kendi içindekilerin de bunu söylememesi lazım. Taha Akyol, bu konuda ben Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Mirgün Cabas, buyurun. Taha Akyol, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarısız bulmuyorum. Şundan dolayı, Türkiye'de çok yoğun bir kimliklerin yükselişi dönemini yaşıyoruz. Bu sosyolojik bir süreç. Dini kimliklerin, milliyetçi kimliklerin son derece yükseldiği bir dönem. Bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisi rasyonel ekonomik ve sosyal demokrat politikalar takip etti. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin eskiden üzerine yapışmış olan dar kimlikçi ideolojik etiketi yerine daha geniş kitlelere açılımını ifade eder ve demokrasi bakımından faydalıdır. Ancak bu açılımın kitlelere yansıması için seçim döneminin 3 ayı yetmezdi. Ben de o bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu son dönemde yaptığı açılımı doğru buluyorum. İstediği oyu alamamış olabilir ama bu açılıma devam etmesi gerekir. Bu bakımdan da Altan abi gibi düşünüyorum. Farklı düşünmüyoruz, görüyor musun bu konuda?
Altan Öymen, isabet ediyorsunuz.
Taha Akyol, isabet ediyorum.
Bu karşılıklı sözlerle değerli meslektaşım Taha Akyol'la her zaman başaramadığımız bir noktaya vardık. Bu noktada uzlaştık. Bu uzlaşma Mirgün Cabas'ın katkısıyla daha da pekişti. Cabas bir gazetecinin seçim döneminde biri CHP'li, öteki HDP'li iki politikacıyla birbirlerinden habersiz olarak yaptığı görüşmelerin özetini aktardı şöyle. Mirgün Cabas, bir CHP'li diyor ki çok iyi bir kampanya yaptık ve çok da iyi sonuç almayı umuyoruz. Ama tek şanssızlığımız şu, HDP'nin bu durumda olması ve kendini çok iyi ifade ediyor olması. Muhtemelen barajı geçecek olması. HDP'li de diyor ki biz çok iyi bir rüzgar yakaladık, barajı muhtemelen geçeceğiz. Ama keşke CHP bu kadar iyi kampanya yapmasaydı da biz daha rahat barajı geçseydik.
Biz programın yasakların kalkmasından sonraki ilk konuk konuşmacılar ekibi Mirgün Cabas'ın bu katkısından sonra Emin Çaba'nın son sonuçlara göre yaptığı yeni analizini izledik. Süremizi tamamladık, yerimize yeni ekip geldi, stüdyodan ayrıldık. Ben hemen CNN Türk'ün yan binasındaki Hürriyet Radikal binasına geçtim. Radikal'deki arkadaşlarım benden seçim yazısı bekliyorlardı. Oradaki odama geçtim, yazımı yazdım. Yazı stüdyoda söylediklerimin devamı gibi oldu. Seçimde alınan sonuçlara göre muhalefet partilerinin kendi aralarında bir koalisyona gitmesinin ve bir ilk hedefler hükümeti kurmasının isabetli olacağını belirttim. Bununla ülkedeki demokrasiye aykırı uygulamaların düzeltilmesi imkanı doğabilirdi. Yazının başlığı ilk hedefler hükümetiydi. 10 paragraftan ibaretti. Metnini buraya da alayım. Şöyleydi. Radikal, ilk hedefler hükümeti. Bu seçimler üzerine söylenecek, yazılacak çok şey var. CHP, MHP, HDP. Bu üç siyasi parti seçimi kaybeden iktidar parti sözcülerinin üçlü çete, altılı çete, vatan hainleri diye sabah akşam hakaret etmeyi marifet saydığı tüzel kişilerdir. Halkımızın yarısını temsil ediyorlardı, artık %60'ına yakınını temsil ediyorlar. Hükümet görevini üstlenme sorumluluğu artık onların üzerindedir. Aralarında bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğu malumdur. Ama en azından belirli konularda aynı şeyleri düşündükleri bu seçim kampanyası sırasında bir kere daha anlaşılmıştır. Aynı şekilde değerlendirdikleri belirli konuların ortak paydası demokratik ilkelerdir. Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hükümetlerin siyasi ve hukuki denetime tabi olması, temsilde adalet, toplantı özgürlüğü, gösteri özgürlüğü, basın özgürlüğü. Kısacası demokratik haklar ve özgürlükler alanında hangi haklar, hangi özgürlükler varsa hepsi. Hepsi bugüne kadarki iktidarın özellikle son zamanlarında tamamen rafa kaldırılmıştır. Bununla da yetinilmemiştir. Parlamenter sistemin yerine bize özgü bir başkanlık sistemi modeli icat edilerek ülkenin anayasal açıdan da bir tek adam yönetimi altına sokulması hedef haline getirilmiştir. İç politika, dış politika, ekonomi, kültür, sanat, akla gelebilecek her alanda o hedefe yönelik uygulamalar birbirini izlemiştir. Dün geceki seçim sonucundan sonra artık ülkemizin her geçen gün daha da tehlikeli hale gelen bu gidişten kurtulması olanağı doğdu. Şimdiye kadar muhalefette bulunan siyasi partilerimiz bu olanağı değerlendirmek için birbirleriyle gerçekçi görüşmeler yapmaya başlamalıdır. Ülkemizin yönetimini yeniden demokratikleştirecek bir ilk hedefler programı üzerinde anlaşmalıdırlar. O programın gerçekleştirilebileceği belirli bir süre için de olsa bir koalisyon hükümeti kurmanın olanakları üzerinde görüş alışverişi sürecine girmelidirler. Ben Radikal'deki odamda bu yazıyı yazarken seçimler üzerinde AKP kanadından bir açıklama yapılmamıştı. MHP Genel Başkanı'nın millet bize muhalefet görevi verdi anlamındaki açıklaması da en azından benim göz attığım haber bültenlerine yansımamıştı. Ama bence şu belliydi,
Kim hangi açıklamayı yaparsa yapsın, o geceki seçim sonuçlarının siyasete yansımasının mantıki yolu, muhalefet partilerinin kendi aralarında bir işbirliği yoluna girmeleri için görüşmelere başlamalarıydı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 80.